Ayrım 14, sayfa 174. 11. Noel'e 2 gün kalmıştı. Çok üzgün olmama karşın çarşıya gidip yakınlarıma ufak tefek armağanlar almak istedim. Kıştı ama ne bulut vardı gökyüzünde ne de rüzgar. Yollarda bayram havası vardı. Her taraf süslenmişti. Oyuncaklar, altın, gümüş, mücevherler. Bir bayram havası veriyordu kente. Biraz serinlemeye o denli gereksinmem vardı ki. Son zamanlarda düşmanlık da ölçülü olmaktan çıkmıştı. Tam anlamıyla kudurmuş kediler gibi saldırıyordu üstlerimize. Alışverişimiz bittiğinde öylesine mutluydum ki. Yeğenlerim için ilginç armağanlar bulmuştum. Anne ile Kosta'ya da bir düğün armağanı almıştım. Bu yıl ilk olarak Noel'i birlikte geçireceklerdi. Tam eve döneceğim sıra gözüme uzaktan Anna çarptı. Olacak şey değil. Bu kız, Noel arifesinde Atina'nın bunca kalabalık ve polis dolu merkezine inmeyi nasıl cesaret etmiş Allah aşkına? Konuştuklarımızı anımsadım. Kovuşturmadan sonra yakalanan pek olmaz. İhbar eden olmazsa, polisin burnu dibinde dolaşsan yine de yakalanamazsın. Adımımı hızlandırdım. Ona sürpriz yapmak istiyordum. Anna diye bağırdım sevinçle ardından. Döndü, baktı ve dona kaldım. Kaç yıl yaşasam olanaksız. O korkunç bakışı unutamayacağım. Yüzünün rengi maden yeşiline çalmıştı ve sert çizgilerle dolmuştu. Kuru ve ifadesiz bir sesle Kosta'nın bana telefon edip etmediğini sordu. Niçin bana telefon edecekmiş? Bunu hiç yapmamıştı şimdiye dek. Korkusunu tahmin ettim. Heyecanım daha da büyüdü. Sabahtan beri sana telefon ediyorum. Evden çıkacak başka gün bulamadın mı? Dedi sert sert. Öfkesi beni biraz rahatlatmıştı. Aklıma başka şeyler de geldi. Kapıştınız mı yoksa diye sordum. Gözlerini yumdu ve kafasını umutsuzlukla iki yana salladı. Sonra hızla çekti beni. Oradan bir an önce uzaklaşabilmek için yürüdük. Kendi kendine konuşuyormuş gibi mırıldanıyordu. Tek bir yer kaldı, orayı da aramamışsa, diyordu tatlı bir sesle. Seninle gelebilir miyim dedim. Çok korktu, beni istemiyordu. Rica ederim Anna dedim. İçinde bulunduğun durum ne durumu? Hayır olmaz dedi. Hiç olmazsa sen benimle gel, taksiye bineceğim. Seni istediğin yere bırakabilirim. Bunu kabul etti. Nereye gidiyoruz diye sordu şoför. Patisya Caddesi dedim. Elini sevecenlikle tuttum. Gözlerim dolmuştu. Oysa onun gözleri kuru ve vahşiydi. Cesaret Anna, cesaret dedim. Umutsuzluğa kapılma. Başka neler dedim anımsamıyorum. Neler söylemeye cesaret ettiğimi bilemiyorum. Kosta'nın benim için ne demek olduğunu sen bile anlamıyorsun. Ona sarıldım. İnce vücudu tir tir titriyordu. Birden bana döndü. Hamileyim dedi. Karnımda onun çocuğunu taşıyorum. Dediklerini duyunca yerimden fırlamışım. Çocuk diye kekelemişim. O yıkım dünyasında bir çocuğun ne demek olabileceğini düşünmüştüm. Başka bir şey konuşmadık. Trafik sıkışıklığı nedeniyle araba Sturnara Caddesi'ne durunca Anna şöyle bir çevreyi süzdü, sonra kapıyı açtı ve fırladı. Ardından seslendim. Senden nasıl haber alırım dedim. Akşam Nina'nın evine uğra dedi. Gözden yitinceye dek hüzünlü hüzünlü öyle baktım ardından. Annemin bir sözü geldi aklıma. Ateşler içinde nereye gidiyorsun? Mum burunlu kızım demişti. Böyle felaketin kapıyı çaldığı anlarda nedense sağır, aptal, kör gibi davranmak gelir insan içinden. Olaylarla karşı karşıya gelmekten çekinir. İnanamayacağı kimi avuntular ve umutlarla heyecanına bir yön vermek ister. Olamaz, onu bulacaktır diyordum içimden. Şimdi bulmuştur. Her şeyi yitirmek tehlikesiyle burun burun oldukları halde gene de şu anda birlikte hayatın güzelliklerini yaşıyorlardır, kuşkum yok. Kendimi tutamadım. Saat 6'da Nina'nın evine gittim. Girer girmez çevreye şöyle bir göz attım ve durumu kavradım. Bir şey sormadan sanki Noel armağanlarımı koymak için yer arıyormuşum gibi yaptım. Nina sarıldı bana. Yanakları gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Biraz sonra Harialos çıktı salondan. Onda da garip bir uyuşukluk vardı. Anna'yı merak ediyordum. Bir an önce görmek istiyordum onu. Daha gelmedi yoksa sana telefon mu etti diye sordu Harialos. Ne telefonu? Öğleye doğru onunla karşılaştım. Hem de nerede biliyor musun? Emru Caddesi'nde. Dükkanların olduğu yerde dedim. Söylediklerimin onları rahatlatacağını beklemiyordum. Sustum. Konuşsana canım dedi Nina. Fenalıklar geçiriyoruz biz burada. Her şeyi anlattım. Yalnız çocuğu söylemedim. Nina eski iyimserliğine gene kavuştu. Kahve yaptı. Ama Harialos durmadan dolanıyordu odanın içinde. Eve sığmıyordu sanki. Bir an geldi önümüze dikildi. Ne yapacağını bilemiyordu. Durmadan ellerini ovuyor, yüzünü buruşturuyordu. Anne ile tam olarak kaçta karşılaştınız diye sordu. Söyledi ya dedi hemen Nina ve sanki fazla kurcalamaktan korkarmış gibi. Yani 12 mi, 1 mi, 2 mi ne dedi Haryalos. Sanıyorum 11'i geçiyordu, belki 12 dedim. Birbirlerine baktılar, hayal kırıklığına uğramışlardı sanki. Neden sordunuz dedim ve o anda bir kuşku düştü içime. Karnıma bir iğne batırılmış gibi oldum. Buraya gelecek miydi dedim. Ama saatini bilemiyorum. Akşama doğru demişti galiba. Sustum. Kuşkuyla süzdüm onları. Sonra Costa için bir korku vardı içinde dedim. Siz ne biliyorsunuz? Nina'nın dudakları titriyordu sürekli. Haryalos başını bana doğru eğerek konuştu. Costa'yı yakalamışlar dedi. Anlamadım. Doğru mu? Hayır, hayır olamaz. Ana arıyordu onu dedim. Haryalos başını hüzünlü hüzünlü salladı. Onun yakalandığı kesin dedi. Ancak evet diye sordum telaşla. Donmuş gibiydi. Yanıma oturdu. Sürekli ayakkabıların uçlarına baktı. Ellerini ovaladı durdu. Bak Katerina dedi. Gizlememiz hiçbir fayda sağlamaz bizlere. Ben Nina gibi kendi kendimi aldatmam. Durum çok ciddi. Saat 2'de Anna ile randevumuz vardı. Buluşmamız çok gerekliydi. Gelmedi ve telefon da etmedi. Bu bir yere kadar hoş görülebilir ama son derece önemli olan ikinci randevuya da gelmedi. Saat 4'te amca ile buluşacaklardı. Costa'nın zor durumlara düşmemesi için bir takım önlemler alınacaktı. Şimdi anlıyor musun? Saat 7 oldu ve hala görünürlerde yok. Ne demek istiyorsun diye kekeledim. Göz göze geldik. İçime büyük bir korku bürüdü. Beynim uyuşmaya başladı. Bozguna uğradım. Seni anlamakta güçlük çekiyorum Haryalos dedi. Nina. Anne heyecan içinde. Hastalanması olası değil mi? Ayrıca telefonu bulamamış olamaz mı? Olamaz dedi Haryalos. Anne neden üzgün olursa olsun hata yapmaz. Son nefesini vereceklerine hasta olsa bile koşar gelir. Dün gözünle gördün. İlk şaşkınlığı geçer geçmez hemen girişimlere başladı. Tek düşüncesi onu kurtarmak ve amca ile çevresini yani bizleri korumaktı. Yine karşı gelmedi. Haryalos'un söylediklerini hatta destekledi onu. Hepimizi korudu ama kendisi için hiçbir önlem almadı dedi. Ah ne büyük umutsuzluk. Yarı baygın bir durumda izliyordum konuşmalarını. Sonra nasıl oldu? İmdat diye bağırıyormuşum gibi. Bir şeyler yapmalıyız, bir şeyler. Amca biliyor mu bunları dedim birden. Amcayı Atina'nın dışına bir eve götürdük. Bizden haber bekliyor dedi Haryalos. Tüm ilişkilerini kesti. Bir koltuğun üzerine yıkıldım kaldım, üşüyordum. Dişlerim birbirine vuruyordu. Her şeyde bulanık görüyordum. Ameliyattan önce narkoz verilmiş hastalar gibiydim. Onlar da susmuştu. Ev bodrum katındaydı. Gelip geçenlerin ayak sesleri duyuluyordu. İçimden yanlışlıkla olsun kapının ya da telefonun çalmasını istiyordum sürekli. Bildik birilerinin gelmesini, ilgisiz de olsa bir şeyler söylemesini öyle istiyordum ki. Bu bekleyiş akşam saat 7'den gece yarısına kadar sürdü. Kalkıp gitmeye karar verdim sonra. Fazla beklemekte ne yarar var dedim ağlamaklı bir sesle. O gece hayatımın en kötü gecesiydi diyemem. Böyle söylersem bundan sonraki geceleri tanımlayacak sözcük bulamam çünkü. Sutri ve ben gözlerimiz tavana dikili olarak cezalı gibi yerimizden hiç kımıldamadan sabah olmasını bekledik. Nina'nın telefonu arızalı olabilir diyordum içimden ve kendi kendimi avutuyordum güya. Anna sürekli telefon ediyor ama telefonun açılmadığını görünce evde bir şeylerin olmasından kuşkulanıyor ve gelmekten çekiniyor diye düşündüm bir ara. Nina'nın evine gittiğimde saat 6'ydı. Gece yarısına kadar telefon etmemesinin başka nedeni olamazdı. Aksilik işte. Belki de Costa'yı bulmuş, mutluluktan evinde kahve içerken göreceğim onu diye düşünmedim de değil. Güzel sözlerle gönlümü almak isteyecek. Neler geldi başıma bilemezsin diyecek. Olduğum yerden telefon etmem olanaksızdı. İyi ama diyecektim ben. Bana ilk olarak oynamıyorsun ki bu oyunu. Buradaki adamları tasalandırmaya ne hakkım var? Anna bize oyun oynamamıştı. Hayır, Costa'yı aramaya gittiği o son evde polis pusu kurmuş ve onu da yakalamıştı. 3 gün önce Costa'yı da aynı evde tutuklamışlardı. Umutsuzluğa kapılmıştım. Odanın ortasında ellerim böğrümde öyle boş boş bakınıyordum. Nereye giderim, ne yaparım? Acaba kim yardımcı olabilir bana? Böyle birini tanıyor muyum? Veya tanıyorum da yorgun belleğim mi onu bulmama engel oluyor? Sotiri benden daha suskun. Bir ara kalkıyor, heyecanla giyinmeye başlıyor. İşine gidecek. Bağırmak istiyorum. Beni yalnız bırakma. Her şeyi yapabilecek durumda olduğumu, her şeyi bildiğimi mi sanıyorsun dedim. Telefon çalıyor. Ürperiyorum. Telefonun almacını kaldıramıyorum bir süre. Zil sürekli çalıyor. Alo, evet benim. Kim? Amca mı? Amcaymış telefondaki. Birden boğazıma, mideme sancılar giriyor. Sesi hüzünlüydü amcanın. Çocuğum diyor. Felaket. Yatırıldığı hastaneyi öğrenmemiz gerek. Doktorlarla konuş. Yalnız olmadığını söyle onlara diyor. Çok heyecanlıyım. Gerçekten trafik kazası olduğuna inanmak istiyorum. Trafik kazası tutuklanmaktan daha az korkunç. Telefonu kapatıyor ve safça söylenenleri anlamaya çalışıyorum. Hastane, doktorlar. Amcanın söylediklerini Sotir'e aktarırken aynı zamanda da dolaba doğru atılıyor. Acele acele giyinmeye çabalıyorum. Amacım emniyete gitmek. Sotir'i belki de ilk defa bana karşı geliyor. Bence bu yaptığın doğru değil. Amca için çok aklı başına bir adam diyorsunuz. Buna inanıyorum. Ama sana böyle akılsızca bir şey yapmanı öneremez diyor. Akıllıca şeylerden nefret ediyorum. Duydun mu? Nefret ediyorum diyorum ona. Anlamaya çalış. Adam çalışmalarını hangi yönden başlaman gerektiğini söylüyor. Emniyete gitmenin anlamı ne olabilir? Diyeceğim, emniyete gideceksin ve günaydın, ben geldim. Anlının ablasıyım, benden korkun diyeceksin, öyle mi? Adamlar nasıl memnun olacaklar bilir misin? Anlının ağzının hiçbir şey alamayacaklarına göre, ellerine geçen bu fırsatı kaçırmak istemeyecekler ve seni sorulara boğacaklardır. Tutuklanmasını öğrendiğine göre onunla ilişkin var ve şimdiye tek kaldığı yerleri biliyorsun. Kuracakları tuzakların farkına bile varmayacaksın, anlıyor musun? Yaşlı bir ana gibi aptal rolünü oynayamazsın da artık. Kim olduğunu çok iyi biliyorlar. Hatta seni arıyor olabilirler. Başa çıkamayacaksın onlarla. Ve seni alıkoyarlarsa Anna ile Costa için kim sağa sola koşacak? Bu tutuklamaları savaşıma dönüştürmek için kim gereken çabayı gösterecek? Duygulu konuşmasını dinlerken ağlamaklı oldum. Sotir'i nereden buluyordu bu denli inandırıcı sözleri diye ekledim. Konuyu değiştirmek için. Ama kimi zaman gerekli oluyor. Emniyete gitmemeye karar verince içime bir ferahlık da geldi. Neden ferahlık? Acaba içten içe emniyete gitmekten korkuyor muydum? Demek kendimden de kuşkulanmaya başladım. Ama korkak olanlar da, olmayanlar da emniyetten çekinirler. Korkarlar. Bu doğaldır. Göz ucuyla Soteri'nin gitmek için hazırlandığını gördüm. Gitmek zorundayım dedi. Basım evinde başladığım düzeltmeleri gidip tamamlamalıyım. Yoksa işçiler işsiz kalırlar. Nikita'ya telefon et. Neden onunla görüşmekten kaçınıyorsun? Yardımcı olabilir belki. Heyecanımı tutabileceğimi sanarak telefon ettim ama tam Anna'nın adını söyleyeceğim anda kendimi tutamadım, ağlamaya başladım. O da heyecanlandı. Yoksa korktu mu? Tek sözcükle karşılık verdi. Anlıyorum. Seni görmeliyim Nikita dedim. Elbette ama nerede dedi. Evimde ya da evinde dedim. Kararsızdı. En iyisi kahvede buluşalım dedi. Pek uygun gibi görünmüyor bana. Bak senin için zorsa dedim. Sesim ağlamakla çıktı. Biraz daha konuşsam hüngür hüngür ağlayacaktım. Haklı olarak sinirlisin ama sanıyorum önerim yerinde dedi. Karşılık vermedim. Galiba herkes mantıklı düşünmeye başladı artık. Bir saat sonra Lela ile birlikte kahvede olacağız dedi. Bir saat? Korktum. Bana bir 100 yıl dedi sanki. Evet Katerina, bir saat bildiğin gibi 60 dakika demektir. Noel arifesinde caddelerden ancak bir saatte geçilebilir. Haklısın dedim ve utancımdan ne yapacağımı bilemedim. Paltomu giydim, çantamı aldım ve yola çıktım. Taksiler dolu geçiyor, hiçbiri durmuyordu. Boş taksi bulmak imkansızdı. Halk yollara dökülmüş, Noel armağanları satın almakla meşgul. Hindi, kuzu, tatlı, kurabiye, Noel ağacına takılan süslerden söz ediyor herkes. Yollar hınca hınç dolu. İlk geçen otobüse bindim. Emniyet müdürlüğünün önünde otobüs mıhlanıyor sanki. Bütün katları öfkeyle bakıyorum. En üst katta birilerini işkence yapıyorlar ve kurbanlarının sesleri duyulmasın diye müzik çalıyorlar. Bu kara binaya girmeden önce bütün belleğini silmeye karar vermeyeceksen mücadeleye karışmaman daha doğru olur dedi Anna sık sık. Bunu yakalayıp da çözülenler için söylerdi. Alman işgali sırasında genç bir kız Elektra'ya şunu sormuş. Neden yanımıza bir zehir hapı almıyoruz? Ellerine düştük mü yutar kurtuluruz. Elektra şu karşılığı vermiş. Savaşçı son anına dek mücadele etmelidir. Bizim özgürlüğümüz uğruna Elektra son nefesine kadar hiççe savaştı. İlkeleri uğruna özveriyle düşenlere ne mutlu. Goodyear araba lastiği satan iki dükkana dikkatle bakıyorum. Emniyet müdürlüğünün tam altında. Bir tünel kazıp tutukluları kaçırabilsek, böyle bir girişimi üstlenecek kimse kalmadı mı? Simona ile Strop'un tankları önünde silahsız duran 500 bin korkusuz Atinalı nerede şimdi? Van Vliet'in silahları mı Yoksa umutsuzluğumuz mu daha korkunç? Direnmeyi gerçekleştiren kuşağı diri diri gömdüler. Halk yaralı ve üzgün, öksüz bırakıldı. İşte bu halkı diriltmekti Costa'nın amacı. Bir deprem olsa ve bu korku üretme binası temelinden yıkılsa. Geç kaldım, merak ettik, dedi Nikita. Fazla gecikmemiştim, telaş etmeye başlamışlar. Gel otur, anlat, ne oldu? Büyük fırtınaları atlattı da tam şimdi işlerin bir sonuca bağlanacağı sırada oyuna geldi. Çok heyecanlıydı. Her şeyi ayrıntılarıyla anlatmamı istedi. Lela sürekli çevreye bakınıyordu. Sanki Atina'nın bütün hafiyeleri kulak kesilmiş bizi dinliyor. Daha yavaş, daha yavaş konuş, diyordu ikide birde. Çok ölçülü konuşuyordum. Söylemeyi sakıncalı bulduğum her şeyi atlıyor ya da değiştiriyordum. Çok sevimsiz bir rol üstlenmiştim. Bu yakın dostlarımıza da mı böyle davranacaktık? Bunlara da mı? Daha doğal konuş, bir film anlatıyormuş gibi, dedi Nikita. Ve Lela onu tamamladı. Gizli tertipler peşinde olduğumu sanırsın, uyandırırız sonra, dedi. Bu uyarılar artık sinirimi bozmaya başlamıştı ya, belli etmemeye çalıştım. Beni ilgilendiren tek şey emniyet müdürlüğüne tezelden gidebilecek birinin bulunmasıydı. Bulacağız, dedi Nikita, meraklanma. Bir iki saatte olacak işler bunlar değil. İyi düşünmek gerekir. Emniyete gidecek olan onlardan biri olmalı. Onların dillerini, çevirdikleri dolapları iyi bilmeli. Örneğin senin gitmen delilik olurdu. Ne? Bunu düşündün mü? Doğrusunu istersen kafamdan geçmedi de değil. Söyle bakalım. Soteri ile yaptığımız tartışmayı anlattım. Amcadan hiç söz etmedim ama. Şunu iyi bilmelisin, dedi Nikita. Bu ilk aşamada politikacıları öne sürmek hiçbir yarar sağlamaz. Sıradan bir polis, başbakandan daha iyi sonuç alabilir. Biliyorsun, birini düşündüm. Aşağılık bir adam ama emniyet ilişkileri var. Buraya gelmeden önce evine telefon ettim, bürosuna telefon ettim. Kayınvalidesine kadar gittim. Yazık ki 3 günlük bir gezintiye çıkmış. Biliyorsun, Noel günlerinde herkes bir yerlere gider. Bu arada işkence başlarsa, onları yok etmeye kalkışırlarsa, sence bunu yapamazlar mı, dedim. Bak, bu öğüdümü iyi dinle, dedi Nikita, biraz çekinerek. İkisini bir arada düşünme, bu doğru olmaz. Böyle bir şeyi kendileri de istemeyecekler. Nikita'nın görüşlerini ilgiyle dinliyordum. Ona göre Costa ile Anna böyle bir tehlikeyle karşı karşıya değillerdi. Onları yok etmek işlerine gelmez, diyordu. Tutuklanmalarını büyük bir olay olarak ortaya atacaklar. Sanıyorum bütün dünyanın ilgileneceği bir politik dava düzenlemeyi tasarlıyorlar. Bu tutuklamaların ardında görünmeyen yerli ve yabancı servisler gizlenmekte bence. Barışın ve seçimlerin gerçekleşmesinden yana olmayanlar. Seriotis olayını anımsadım. Tutuklandıktan sonra o denli işkence görmüş ki boğulup kurtulmak için çorba kaşığını yutmak istemiş. Seriotis'i Zoe Alexandro kurtarmıştı. Zoe. Nasıl akıl edemedim şimdiye de konu. Evet, o becerebilir. Tanıdıklarından yardım görebilir. Seriotis'in karısı da ona koşmuş ve kocasını kurtarmayı başarmıştı. Aranızdaki dostluk sana umut verebilecekten sağlam mı, dedi Nikita. Ben Zoe'den söz eder etmez. Evet, dedim. Fırladım, bir telefon kulübesi aradım hemen. Ellerim titriyordu Ayze'yi kaldırırken. Zoe sen misin, dedim. Hayır, Bayan Atina'da değil, 6 gün sonra dönecek, dedi hizmetçisi. 6 gün sonra mı? Ağlamak üzereydim. Hizmetçi kadına kim olduğumu söylemekle yetindim. Peki, dedi kadın. Sizi hatırlıyorum. Bakın, yarın bana telefon edebilir. Aradığınızı söylerim. Telefon numaranızı verin, o sizi arar. Hiç merak etmeyin, unutmam, dedi. Bu akşam telefon etme olasılığı var mı, dedim. Hayır, dedi, sanmam, yarın akşam. Bu küçük umut içinde ona teşekkür ettim. Masaya döndüğünde Nikita, Lela'yı azarlar gibi konuşuyordu. Beni görür görmez tartışmalarını kestiler. Neydi acaba tartışma konuları? Bundan böyle sanıyorum herkes kaçacak benden. En yakın dostlarım, akrabalarım, tüm yakınlarım. Elimde değil. Gene de tepki göstermek istedim. Bayan Alexandru'dan söz ettim. Onu göklere çıkardım. Onunla ilgili öyküler anlattım. Gerçek ve uydurma öyküler. Benim için kendini kurban etmeye hazır olduğunu söyledim. Nikita ve Lela'yı hala güvenebileceğim insanların var olduğuna inandırmak istiyordum. Yemek yer miyiz, dedim korkuyla. Elbette yiyeceğiz, dedi Nikita. Aç ve uykusuz kalamazsın. Bunun hiçbir yararı olmaz. Kendimize olan güveninin sarsılması da onlar için büyük başarı olur. Anna şu anda onlardan korkmadığını ispatlamak için yemek yiyor, uyuyor, her şeyi yapıyor. Bunu iyi bil. Şarkı da söylüyor mu dersin, dedim. Olabilir, dedi. Nedenli yürekli olduğunu çok iyi bilirsin. Ama biz dışarıdakiler de savaşımı sürdürmeliyiz. Önümüzde uzun, dik bir yokuş var. Lela kocasının söylediklerinden korkuyordu. Apaçıktı bu. Bu tehlikeli olaydan elinden geldiğince uzak kalmak istiyordu.